Biraz kendinizden bahseder misiniz Betül Hanım? Bu
Tabii ki.
işlere nasıl girdiniz? Yani hani şey gibi soruyor vardı ya, narkotikçi sorar. Bu kötü yola nereden düştün falan gibi.
Valla aslında bakarsanız kendi hayatımdan, kendi hayatımı nasıl yönetirim, ne yapıyorum ben, neredeyimden yola çıkarak başladım bu işlere. Hiç böyle koçluk işi yapacağım, profesyonel koç olacağım gibi bir amacım yoktu. Zor zamanlar var hepimizin hayatında biliyorsunuz. Benim de gerçekten çok zor bir dönemim. Kızım 2 yaşındaydı. İşte böyle zor bir dönem başlamıştı hayatımda. Neyse. Sonra o sırada bir sürü başka şeyler yapmaya başladım. İşte başka eğitimler aldım vesaire. Kızım belli bir zaman sonra büyüdü tabii. İşte 5. sınıf oldu. Ve artık bizim o dönemde SBS diye bir sınav vardı. 3 kere giriyorlardı. Ben de öğrencilerimden görüyorum. Bu arada üniversitede hocayım. Hocalık yaptım. Öğretim üyeliği yaptım yaklaşık 30 sene. Görüyorum öğrencilerimi. Geldikleri zaman aslında pilleri bitmiş bir halde geliyorlar. Yani hiçbir şekilde derslerle alakalar olmuyor. Kurtulalım gidelim. Geldik buraya o tatil modunda. Dedim ki bu öğrenmeyi sevmek nasıl bir şey? Ben ne yapabilirim? Öğrenci koçluğu çıktı karşıma. Ondan sonra öğrenci koçluğu eğitimine gittim. Sonra kızımı uyguladım. Ondan sonra faydasını görmeye başladım. Bu arada tabii koçlukla ilgili, profesyonel koçlukla ilgili eğitimler, NLP, işte nefes vesaire falan derken ben bir baktım kendimi kocaman bir eğitim okyanusunun içerisindeyim. Oradan oraya gidiyorum, oradan oraya gidiyorum. Ve gerçekten kendime uygulamaya başladım. Dedim ya asla böyle bir işe kalkışma gibi bir niyetim yoktu. İşte kızım, sonra yeğenim, sonra yeğenimin arkadaşı öbürü derken bir bakıyorum ben. Bir baktım profesyonel koçluk yapıyorum. Ha bu arada üniversitede öğretim üyeliğime devam ediyorum. İnşaat mühendisiyim. Su kaynakları ana bilim dalında çalışıyorum. Uzun yıllar orada yani çeşitli üniversitelerde görev yaptım. Ondan sonraki aşamada şunu fark ettim. Koçluk bana kendimi getirdi. Benimle kendimi yeniden tanıştırdı. Sandığım kişiden çok farklı, hedefleri çok farklı, yaşam tarzı çok farklı olan birisiymişim ben. Ben bunu fark ettim ve keşfettim. Ondan sonraki aşamada da koçluk benim için inanılmaz bir tutku haline geldi. Hastalıksa bu, tutku hastalığına yakalandım ve sonrasında bir koçluk firması kurdum. Eğitimler vermeye başladım, koçluklar yapmaya başladım. Ondan sonra kurumlarla, bireylerle çalışmaya başladım. Ve halen daha da büyük bir aşkla ve sevgiyle bu işe devam ediyorum. Bu
Şu an
şekilde
Amerika'da mı
söyleyebilirim.
yaşıyorsunuz?
Efendim,
Şu an Amerika'da mısınız?
şu an Amerika'dayım. Evet, şu an Amerika'dayım.
Amerika'ya niçin geldiniz? Bu da eğitimin parçasıydı sanırım.
Eğitimle birlikte benim yıllar önce koçluk eğitimlerinin bir tanesinde buldum onu. Yazdığım bir şey var. Uluslararası bir koçluk firması olmak hedefi. Bu yüzden buradayım. Bu hedefimi gerçekleştiriyorum diyebilirim. Bu amaçla.
Peki sizin firmanızın bu kadar değişik koçluk firması var. Sizinkini onlardan ayıran ne olacak?
Bir kere şöyle söyleyeyim. Best Pro Akademi firmamın ismi. Herkes best olarak en iyi olarak algılıyor. Hayır. Betül Saf Tekniği benim şirketimin, firmamın adı. Ve her adımında, her ne diyeyim, her parçasında benden bir şey var. Bu benden olan şey ise yaşanmışlıklar var. Bu yaşanmışlıklarla birlikte koçluğun gerçek anlamında, gerçek özünde yapılmasıyla ilgili müthiş bir vizyon var. Yani ben koçluk eğitimleri veriyorum. Koçluk eğitimlerine başladığımız zaman diyorum ki bu çok uzun bir yol. Hazır mısınız? Ve bu yolda hakikaten sertifika kısmına gelesiye kadar çok emek, çok zaman var ve artı en önemli şey siz de koçsunuz biliyorsunuz. Önce bunları kendimize uygulamak, önce kendine koçluğu yapabilmek çok önemli ve değerli. Yani ben hayatımda bunları gerçekleştirmemiş olsaydım koçluğa bu kadar inanmazdım. Yani bu kadar tutkuyla bağlanmazdım. Evet, koçluk benim için para kazanacağım bir iş haline dönüşürdü. Ki başladığımda zaten ben başka yerden de yani gelirim vardı. Hani dediğim gibi hobiydi benim için. Belki kendim için başlamıştım. O yüzden Best Pro'nun en büyük farkı beni yansıtıyor olması tamamen. Ve ağır adımlarla usta koçlar yetiştirme hedefim var. Yani ben işte çok koç yetiştireyim, işte hemen koçlar yetiştireyim, 3 ay sonra koçum olsun ya da ne bileyim ağır adımlarla. Kurumlarla çalışırken de öyleydi, öyle. Yapar, alır, onu özümser, ondan sonra devam ederim. Yine koçluklarımda da aynı şekilde böyle acelesiz, sabırla ve hani vardır ya böyle kuyuyla, iğneyle kuyu kazarsınız. Tıpkı onun gibi. Çünkü bu böyle bir süreç. Koçluk almaya gelen kişi bize büyük bir birikimle geliyor aslında. Biz onu birdenbire nasıl istediği şekilde hayatına yeniden öğrenerek gönderebiliriz ki? O yüzden bunu söyleyebilirim. Hepimiz bir şeyleri değiştirmek istiyoruz hayatımızda. Memnun değiliz, mutlu değiliz. Evet, zor zamanlar hepimiz için. Ve bir yerde sıkışıp kalmışız. Ben de o noktadaydım. Şimdi o noktadan çıkarken de, çıkmak için de çok şey araştırdım. Çok şeye girdim, çıktım, yaptım. Fakat her seferinde tam evet şimdi başardım dediğim noktada bir hafta, iki hafta, bir ay neyse geri döndüm. Bu sefer daha beter geri döndüm. Çünkü ben hazır aspirinlerle ilerlemişim. Yani bana işte başım ağrıyor aspirin, karnım ağrıyor aspirin. Hepsi aynı, hepsi aynı şekilde tek bir ilaç. Hayır. Herkesin kendi sistemi farklı. Ben bunu fark ettim koçlukta ve bütün koçlukla ilgili yaptığım bütün çalışmalara da bunu yansıtıyorum. Birey ve kurum hepsi ayrı, özel ve onları için en faydalı olan şeyi sunmak gerekiyor. Ve ne yazık ki biz doğarken kullanım kılavuzumuzla doğmuyoruz. Kendimizi tanıma kılavuzumuz da yok. Hani böyle çıkıp da evet şimdi size şu özellikleriniz var, bu özellikleriniz var diye de söylenmiyor. Üstelik bize ailemiz, etrafımız, çevremiz kendi kılavuzlarını, kendi oluşturdukları ya da fark ettikleri neyse ya da onlara sunulan kılavuzları, kullanım kılavuzlarını bize uygulamaya çalışıyorlar. Bir süre sonra da fark ediyorsunuz ki ben bu değilim yani. O yüzden bunları da ek olarak söyleyebilirim.
Peki efendim. Hı. Soru şu. Koçluk nedir?
Şimdi bu soru o kadar çok soruluyor ve o kadar da çok cevap var ki. Ama hep aynı cevap veriliyor. İşte o aynı cevap nedir? Koçluk kişilerin içerisindeki potansiyeli ortaya çıkaran bir süreçtir.
Hayır, onu sormuyoruz. Betül Hanım'a göre koçluk.
Bence koçluk bu kadar basit bir şey değildir. Az önce değişimden bahsettim ve kullanma kılavuzundan bahsettim. Koçluk bu değişim süreci içerisinde kişinin kendini yönetmesi, kendiyle tekrar karşılaşması ya da kendini olanla tekrar harmanlayarak istediği benle kavuşabilmesi sürecidir. Bu sırada bir koçluk ilişkisi var. Bu koçluk ilişkisinin tanımı çok önemli. Maalesef yani burada da yurt dışında da görüyorum, Türkiye'de de işin içindeydim çok fazla. Psikolog ve psikiyatrların alanına girmek çok çok sakıncalı bir durum. Ve biz işte bir eğitim alıyoruz, sertifikamızı alıyoruz. Ondan sonra da profesyonel koç olarak bu işlere başladığımız zaman kişilere tam olarak sindirmeden bu işi yaptığımız için diye düşünüyorum. Öğüt vermek, yönlendirmek, yargılamak gibi bir takım bize ait olmayan, meslek hayatımıza ait olmayan şeylere soyunmaya başlıyoruz. Şimdi bu noktada ben koçluğun değişimi yönetmeyle alakalı bir sistemler bütünü olduğunu söyleyebilirim. Bu sistemler bütünü içerisinde bir takım yetkinlikler var. ICF yetkinlikleri var ya da işte koçluk aslında ICF'in bir araya topladığı bir şey. Koçluk yetkinlikleri var. Bu koçluk yetkinliklerinde şimdi koçluk nedir diye soruyor insanlar. Böyle cevapladığımız zaman koçluk yetkinlik nedir? İşte iyi dinleme, güzel soru sorma, güçlü soru sorma. Ondan sonra işte geri bildirim verme gibi böyle böyle şeyler var. Hani koçun içinde ne var? Sonra karşımızdaki kişi söylüyor. Yani hani bunlar evet teknik. Bununla beraber bu teknikleri arka tarafta oluşmuş olan dinamiklerle birlikte anlayabilmek. Ve o süreci, koçluk sürecini, koçluk görüşmelerini ona göre yönetebilmek. Şimdi burada ne demek istiyorum? Bana göre koçluk diye sordunuz ya, burada ne demek istiyorum? Şimdi biz aslında bakarsanız yatay boyutta kişilerin hayatlarında olan ve olmasını istedikleri bir sürecin içerisindeyiz, değil mi? Bu sürecin içerisinde zihnimiz var ve zihnimizin içerisinde, yani zihne baktığımız zaman işte bilinçli zihin ve bilinçsiz zihin var. Bu bilinçli ve bilinçsiz zihin arasında işte %5'i fark edebildiğimiz, %95'i de fark edemediğimiz bilinçsiz, bilinçaltı, bilinç dışı ne derseniz. Şimdi buraya baktığımız zaman biz değişimi %5 ile yapmaya çalışıyoruz. Halbuki %5'lik o bilinçli halden %95'lik olan o bilinçsiz hale diyelim arasındaki bağlantıyı kurmamız lazım. İşte koçluk bana göre o bağlantıyı kurarak istenen değişimi gerçekleştirebilme sanatı. Ama bu sırada çok önemli bir şey var. Burada bilinç dışı dediğimiz zaman direkt psikologlar ve terapistlik sürecine giriyoruz. İşte bu noktada usta koçluk işin içine giriyor, devreye giriyor. Usta koç bunu bilir, bu bağlantıyı kurdurur ama bilinçli seviyede kurdurur. Eğer ben şöyle düşünelim, bir sandık düşünelim, zihnimizi, hayatımızı, yaşadıklarımızı, isteklerimizi, istemek her şeyimizi bir kutunun içerisinde, bir sandığın içerisinde düşünelim. Psikolog ne yapar? O sandığın içine koç diyorum ben, danışan demiyorum o yüzden. Benim ekolümde koçi ilişkisi. Koçinin hayatına dair oraya girmiyorum ben. Ben koç olarak sınırlarımı bilmek zorundayım, dışında duruyorum. Koçi girebilir. Fakat koçu girdiğinde de orada ağlaması, orada üzülmesi, orayı tekrar kurcalaması gibi bir sorumluluk ya da bir yapmam gereken bir şey yok. Orada uzaktan bakma, biz buna kuantum koçluğunda meta boyuttan bakma olarak adlandırıyoruz buna. Bu aynı zamanda NLP'deki gibi, fakat NLP'den biraz farklı, birazdan belki konuşuruz onu. Ve o sandığın içine girmiyoruz. Çünkü o sandık çok özel bir sandık. Açabiliriz kapağını, fakat bilgileri alabiliriz, koçluk sürecinde kullanabiliriz, fakat asla bizim yerimiz orası değil. İşte özetle şunu söyleyeyim, toparlayayım o zaman. Bilinçli ve bilinçsiz zihni arasındaki bağlantıyı kuran ve değişimi yönetme sanatı koçluk. Evet.
Ben başka türlü tanımlıyorum. Benim için temelde böyle hani bir fındık kabuğu içerisinde de bir tabir vardır İngilizce, in a nutshell. Koçluğu her şeyden önce bir farkındalık yaratma sanatı olarak görüyorum. Yani esas yaptığımız iş bir sanat şeydir, farkındalık yaratmadır. Çünkü her şey farkındalıkla başlıyor. Bir farkındalık diğer her şeyi tetikliyor. Peki koç olmak herkesin harcı mıdır? Yani okulu bitirdik. Ondan sonra işte sertifikasyon sürecini de bitirdik. 100 saatler, 100 saatler onlar da bitti. Ondan sonra işte bunu şeyden dolayı, bir gün ben bir şey dinliyordum. Birisi bana koçluk seansını yollamış. Hani bu yollayacağım diyor. Hani acaba bu uygun mu değil mi diyor. Bizim hanım da mutfakta oturuyordu. Yani bir şey pişiriyordu. O dinliyordu, o da duyuyordu. Ya bu insan dedi, bu tiyatroya benziyor buradaki şey dedi. Yani sanki kurgulanmış gibi. Ki sonra öğrendim ki hakikaten kurguluyorlarmış. Yani özellikle Türkçe'ye geçtikten sonra kurguluyorlarmış. Tiyatro sanatçıları falan böyle okuyorlarmış bayağı. Neyse onu saymıyorum. Görmedim. Yani ben bilmiyorum. Orada öyle bir hava vardı. Sonra şu soruyu sordu. Ya dedi, siz de insanları da koç olmak için yani okula başvuran, okulu bitiren herkes diplomasını alıyor mu dedi.
Yani bunu dedi. Eşinize teşekkürlerimi iletin. Kesinlikle çok güzel bir soru. Evet, almıyor. Benim eğitimlerimde de sertifikasını almayan çok insan var. Çünkü önce kendine koçluk, önce kendine koçluktan sonra koçluk egosu ve koçluk zihniyeti denen bir şey var. Çok önemli. Bir kere sorunuza dönerek, bağlayarak gideyim, devam edeyim. Bir kere şu anda Türkiye'de sanıyorum sürekli olarak koçluk mesleğine sahip olmak isteyenler var ve çok fazla insan koç oluyor. Şimdi burada şu önemli olan, koçluk kesinlikle. Koçluğu ne için yapacaksınız? Genel olarak şu, şimdi görüyor dışarıdan kaç sene geçmiş, işte 12-13 sene geçmiş, 15 sene geçmiş bu işe çok emek vermiş kişileri. Ooo süper, harika, her yerde çalışıyor, işte koçluk yapıyor, işte kurumlarla çalışıyor. Bu işte çok para var. vay ben bu işe girmem lazım. Şu anda ne yapacağım? Hem online yapılabiliyor, hem rahat rahat zamanını kurgulayabiliyorsun, istediğin gibi yönetebiliyorsun. O zaman bu iş biraz da özellikle kurumlarla ilgili becerisi varsa, işte ne bileyim işte okulda çalıştıysa mesela öğrenci koçluğu gibi gibi, arkada da tecrübeleri varsa, başka tecrübe, hemen bu işe başlayayım, eğitim bitsin, sertifikamı da alayım, ondan sonra da hemen başlarım, oh yağsın paralar. Yok öyle bir şey. Bunu düşünüyorsa bir insan, evet belki para kazanıyor olabilir ama o kazandığı para nasıl bir para? Burası çok önemli. Ya da bilemiyorum. İşte o yüzden de ortamda...
Peki bir şey olması gerekir mi? Yani prerequisite, yani ön yeterlik. Evet, ön yeterlik. Yani bir insan koçluk eğitimini almaya başlamadan önce onun bir ön yeterlik, yani psikolojik olarak bu işe hazır mı değil mi, ölçülmeli mi bilmiyorum. Şu anlamda soruyorum. Bir gün benim kardeşim bana sordu. O karşısında sanatçı. O böyle işte her şeyi yapıyor. Hani resim yapıyorlar, enstalasyon yapıyorlar falan filan. Meraklı, şeydi, yetenekli de. Bir gün ben de, koç olmak istiyorum. Aa çok iyiydim. Okullardaki arkadaşları tanıyorum. Hani sana güzel bir eğitim, hangisinden yaparsa bir tanesinden sana bir eğitim olsa. Siz ne yapıyorsunuz dedi. Anlatma. Anlattım. Baktım yüzüyor falan, ekşiyor. Ne oldu dedim. Siz dedi insanların derdini dinliyorsunuz dedi. Aa, evet dedim. Aa o bana gelmez dedi. O zaman sen Allah'ın sana verdiği yeteneklerle devam et. Bende evet. O yetenekler yok yani senin kadar. Dolayısıyla bizde çene var. Çeneyle biz işte idare ediyoruz. Yani her insan uygun mu? Bu önemli. Bu sorunun cevabını bekliyorum. İkinci bir şey daha var. Yani onda bir İngiliz böyle önemli bir adam. Profesör Türkiye'de konuşma yapmaya gelmişti. Hı-hı. Adam böyle konferanstan sonra bir ayaküstü konuşuyorduk. Birkaç kişi şöyle bir laf etti. Bir insan dedi sertifikasyonu falan da bitirdikten sonra en az 4 yıl çalıştıktan sonra koç olarak kendine koç diye tanımlayabilir. Çünkü dedi bu şey gibidir dedi. Mesela bir ceket alırsınız dedi, hazır ceket. O sizin sırtınıza tam uymaz. Sizin bir kamburunuz vardır dedi. Ceket o şekli alır veya ayağınız dedi işte ne bileyim 43 numaradır ama o ideal bir ayak şeklidir. Sizin bir nasınız vardır ya da buradan bir kemik çıkıyordur falan. Ayakkabı ayağınızın şeklini alır. Yani koçluğu üstünüzde 4 yıl giymeniz ondan birbirli bir hal hamur olmanız eski tabirle birbirimizi etkilemeniz gerekirdi. Ben bu konularda ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım topu attım şimdi.
Tamam, güzel attınız. Öncelikle birinci sorudan başlayalım. Herkes bu işi yapabilir mi? Herkes bu işi yapamaz. Şöyle yapamaz. Bir de şunu da belirtmek istiyorum bu arada. Kendi fikrim. Siz dert dediniz hadi ya da onu, o kardeşinizin size dert mi dinliyorsunuz gibi. Evet biz dert, ben ona dert demiyorum. O kişinin hayatı ve gündemi diyorum. Ona dert olarak baktığımız zaman zaten işte psikiyatrist ya da terapistik durumuna geliyoruz. Ben koşu görüşmelerine başladığımda karşıdaki kişi yaşadıklarını anlatırken onun farkındalık, az önce sizin de söylediğiniz gibi yaşayacağı farkındalıkla birlikte fark edeceği farkındalıklarla birlikte yeni hayatına nasıl gidebileceğine dair heyecanlanıyorum aslına bakarsınız. Yani içimde böyle bir sevinç oluşmaya başlıyor ve ondan sonraki süreçte de ona zaten can kulağıyla dinlediğimiz vesaire o gerçekleşiyor. Bunu öncelikle kendi fikrim olarak belirtmek istiyorum. Bu yüzden bu sırada bunu yaparken çok iyi dinlemek gerekiyor ve tetiklenmemek gerekiyor. İşte orada kendine koçluk önce gelmiş oluyor. O yüzden kendisiyle ilgili çalışmalar yapmamış, ben oldum, ben hallettim her şeyi diyen kimse bu işi yapmamalı. Yapamaz zaten. Çünkü belli bir noktadan sonra yönlendirmeye girer. Belli bir noktadan sonra öğüt vermeye girer. Bizim işimiz değil ki o. Bizim işimiz öğüt vermek değil ki. Ya da yönlendirmek değil ki. Bak buradan git. Bak burası çok güzel. Bak bu yoldan gidebilirsin. Bunu da şöyle yapsan acaba. Hadi yap. Bak sana yazalım şimdi buralara. Hayır. Koçluk böyle bir şey değil. O yüzden bu işi her günün yeni bir öğrenme, her koçluk görüşmesinin yeni bir öğrenme olduğu kabulüyle koçluk egosunu dengede tutabileceğine inanan, bu işi tutkuyla ve sabırla adım adım, az önce ikinci soruya geliyoruz. En az 4 yıl dediniz. Evet, hemen olmuyor o işler. Adım adım ilerlemesi gerekiyor. O yüzden zaten eğitimlerin de çok uzun soluklu olmalarını tavsiye ediyorum ya da ben öyle uygulamaya çalışıyorum. Eğer bunlara sahip değilseniz, hayır, koçluk size uygun değil. Yani bir başka insanın hayatını dinlerken kendi hayatınızdaki tetiklenmeleri yönetemiyorsanız, olacaktır mutlaka, olacaktır. Bunları yönetemiyorsanız ve o koçluk becerilerini içselleştirememiş ve hayatınıza uygulayamamışsanız, bunun için kendinize zaman vermemişseniz, bunun için adamamışsanız kendinizi, tamam ya hallederiz gibi böyle üstte bir yaşam tarzıyla, tarzla koçluk yapmaya çalışıyorsunuz. Hayır, bu koçluk sizin için uygun değil. O yüzden yapamazsınız çünkü zaten. Bir süre sonra yapamazsınız yani.
Peki Türkiye'de ve dünyada koçluk nasıl gelişiyor? Türkiye'de ayrı, dünyada ayrı olarak cevaplamanızı rica ediyorum.
Şimdi önce dünyadakinden bahsedeyim. Dünyada koçluk aslında bakarsanız yerleşmiş artık. Yani özellikle ben Amerika için söyleyeyim. Avrupa'da da işte İngiltere bu işin temeli ya da kaynağı diyelim. Burada herkes biliyor nedir? Tanım belli. Buradaki tanımlarda koçluk nedir, ne değildir? Hangi durumda koçluğa giderim, gitmem vesaire gibi şeyler belli. Ve spesifik hale gelmiş hepsi. Yani işte profesyonel koçluk diyoruz mesela biz. Profesyonel koçlukta işte A koçluğu, B koçluğu, C koçluğu diye spesifik olarak arıyor kişiler. Sizi o şekilde buluyor. Türkiye'ye baktığımızda ise tanım tamam. Bununla beraber tanımın koçluk almak isteyenlere yani koçilere aktarımı yanlış. Benim gördüğüm çok fazla sayıda koç olmak isteyen kişi var. Dediğim gibi az önce böyle hemen koç olayım, hemen bu işi başarayım, çok da paralar kazanayım vesaire vesaire gibi bir yaklaşımlı olanlar var. Tabii olmayanları tenzih ediyorum. Herkes için geçerli değil. Yanlış anlaşılmasın. Öyle olduğu için de koçluğun Türkiye'de gerçek anlamda anlaşılmasıyla ilgili bize çok iş düşüyor profesyonel koçlara. Çok iş düşüyor. Yani koçluk bu değildir. Koçluk bu. Yani bunun için bir kere öncelikle koç yetiştiren eğitim firmalarına çok iş düşüyor. Amaç sertifika olmamalı. Amaç usta koç yetiştirmek olmalı. Eğitim firmaları olarak. Yani paldır küldür işte hemencecik bitsin gitsin sertifikayı vereyim gibi bir süreç olmamalı. Staj dönemi olmalı. Benim eğitimlerimde mutlaka staj dönemi var. O staj dönemi eğitim bittikten sonra staja geçebilmeleri için şu an mesela devam eden bir eğitim şeyimiz var. O devam eden eğitimde bitti aslına bakarsanız. Fakat acaba staj yapmaya geçmek için neredeler irdelemesini yapmam gerekiyor. Ben şimdi onu o aşamadayım. Ondan sonraki aşamada ise stajlarına geçecekler. Mutlaka staj sisteminin konulması ve bu staj sisteminin sonunda da şöyle bir şey olmamalı. Sen stajını yaptın, tamam bitti. Hayır, yok öyle bir şey. Biz firmalar olarak sürdürülebilir ve devam eden, birlikte destekleyici bir oluşumun içerisinde bunu devam ettirmeliyiz. Yani firma olarak, işte eğitim firması olarak benim ya da koçların, işte ICF bu noktada bizi bağlıyor. Bu anlamda ona teşekkür ediyorum. Dolayısıyla yapacağımız şey bu. Ama kişinin kendinde bitiyor. O yüzden de ben eğitimlerime katılmadan önce insanlarla da vizyon görüşmesi yapıyorum. Ve o vizyon görüşmelerine göre hani dedi ya eşiniz. Hani herkes koçluk yapabilir. Bazı insan koçluk gerçekten yapamaz. Ve ona da söylüyorum. Ya bu eğitime katılabilirsiniz ama sertifika konusunda soru işaretim var. Bu soru işaretiyle eğer siz kendinize uygulamak amacıyla bu eğitime katılmak isterseniz buyurun gelin. Ama diğer türlü soru işaretlerim var gibi bir yaklaşımla.
Peki koçlar kendi markalarını nasıl oluşturabilirler? Bu da bir soru.
Hı hı. Şimdi koçluk marka olarak işte Instagram'da videolar çekerek işte sürekli elimizde videolarla ya da işte çekimlerle bugün bunu yapmalısın. Sabah kalktın. Nasıl kalktın? İyi kalkmadın değil mi? Hadi bakalım şimdi. Böyle bir şey değil marka olmak.
Evren seni çağırıyor.
Evet bak şimdi bugün sabah kalktın. Çok üzgünsün. Canın çok sıkılmış. Ama bırak bunları. Kendin yapabilirsin bunu. Başarabilirsin. Haydi. Haydi ayağa kalk. Ya yok böyle bir şey Allah aşkına. Ben böyle gülerek ve biraz da koçluğu yanlış anlattıkları için üzülerek bu tarzda şeylere böyle gülüyorum. Bu değil. Koçluk marka olmak dedim ya az önce. Kişinin kendini yansıtan koçluk stili, kişinin kendini yansıtan bir tarz. O yüzden marka olmak için yolda olmak, sürekli öğrenmeye açık olmak ve kendi vizyon ve misyonunu, bakın o yazılı, hadi vizyon çalışması yapalım, hadi yazalım bakalım, ne yapacağız, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hayır, öyle bir şey değil. Bu içten gelen bir şey. Onu gerçekleştirdiğiniz zaman arkası kendiliğinden gerçekleşiyor, kendiliğinden olmaya başlıyor. Peki o zaman koşluk markasını oluşturmak için ne yapmamız lazım? Birincisi, hep yolda olmamız lazım. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Oldum dememek lazım. Oluyoruz, yoldayız diyebilmek lazım. İkincisi, koçluk görüşmelerini yaparken hep bir daha yapsaydım, bir daha bu koçluk, aynı koçluk görüşmesini yapsaydım ne yapabilirdim gibi. Sonrası zaten aslına bakarsanız marka kişinin kendini yansıttıktan sonra kişiler sizi bulmaya başlıyor. Yani koç kendini yansıtan koçluk stilini oluşturduğunda koçiler sizi buluyorlar. Ve siz bir bakıyorsunuz ki marka olmuşsunuz. Ya benim sürecim de öyleydi. Ben kendim hiçbir şekilde ne pazarlama, ne bunu çok açık ve net söylüyorum, ne işte ne bileyim bir takım bu tarz şeylere girmedim. Girmedim. Ha, girmek mi lazım? Girilebilirdi. Ona da hiçbir itirazım yok. Olabilirdi. Fakat çünkü hobi olarak başlamıştım. Ama sonrasında geldiğimiz noktada kişiler beni bulmaya başladı. Çünkü ben kendi tarzımı oluşturmuştum. Sonrasında tabii ki marka çalışması vesairesi, şusu busu. Çünkü kurumsal alana giriyorsunuz. Onun için de sizi yansıtacak, kurumsal olarak sizi dünyaya ilan edecek çalışmayı yapmanız gerekiyor.
Peki gelecekte koçluk nasıl olacak? Yani bu şimdi otomasyon var. İşte hakikaten teknoloji hayatımızı çok etkiledi. Mesela şimdi sizler Zoom üzerinden konuşabiliyoruz. Harika bir şey. Hatta işte oradaki işte çocuklarımızla, torunlarımızla da konuşabiliyoruz. Birbirimizle Zoom üzerinden ders veriyoruz. İşte bir application'lar, app'lar var. Böyle iPhone'la falan indiriyorsun. İşte oradan bilmem ne çıkıyor. Ama bakıyorsun, soru soruyorsun, pat cevap geliyor. Evet. Böyle şeyler var. Bir de şeyi sormak istiyorum size. Sizle konuştuğumuz zaman şey etmiştiniz. Kuantum koştuğu diye bir şey var. Onu ayrıca anlatmanızı rica ederim. Önce gelecek, sonra kuantum, olur mu?
Aslına bakarsanız gelecek ve kuantum birbiriyle bağlantılı.
Ama o zaman öyle anladım.
Evet. O zaman gelecekle başlayalım. Şimdi koronadan önce yapılmış akademisyen olmanın getirdiği bir durumla ben sürekli olarak ne yapılıyor koçlukta diye çok makale, tez ya da çalışmaları okumaya ve değerlendirmeye çalışıyorum. Eğitimlerime de katıyorum onları. Şimdi koronadan önceki yapılan araştırmalarda gelecek 30 yıl içerisinde koçluk ne olacak, koçlukta nereye gidiliyor gibi bir çalışma yapılmış. Hani şu anda ne kadar geçerli onu bilemiyorum ama onun söylediği özetle şu: koçluk sürekli olarak devam eden ve devam edecek olan, bir süre sonra da insanların bunu gerçek anlamda anlaması ve kullanmasıyla da hayatımızın içerisinde doğal olarak yaşadığımız ya da kullandığımız bir sistem olacağı ile ilgili. Ve şu anda biliyorsunuz Hollanda'nın yaklaşık nüfusunun 1/3'ü koçluk eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Yani bunu yapsın ya da yapmasın. Hani koç illa profesyonel koçluk yapmak anlamında değil. O anlamda koçluk yapmak isteyen ya da profesyonel koç olmak isteyen ya da kendi hayatını uygulamak isteyen olarak bu işin gelecekte çok kullanılacağını biliyoruz. Şimdi burada bu noktada dediğiniz gibi işin içine teknoloji girdi. Çok fazla app var. Çok fazla sol beyin ağırlıklı şey var. Fakat burada unutulan bir şey var. Biz duygusal varlıklarız. Duygularımız var. Duygularımızı hiçbir makine anlayamaz. O yüzden koçluğa her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biz aslına bakarsanız davranışlarımızın ya da işte içsel sistemimizin arkasında ne var? Duygularımız var. Biz o duygularla bağlantı kuruyoruz koçluk görüşmelerinin içerisinde ya da koçinin kurmasına aracılık yapıyoruz. O yüzden evet, teknoloji var. Daha işimiz kolaylaşacak gibi geliyor bana. Çünkü teknolojiyi kullanıyoruz. İşte şu anda sizinle farklı yerlerdeyiz ama görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz. O yüzden ben koçluğun bu anlamda çok daha fazla yayılacağını ve uluslararası ölçekte de bir takım bağlantıların kurulabileceğini. Çünkü gitmek gelmek gerekmiyor. İşte online'da yapabilirsiniz bunu. Teknolojiyi kullanabilirsiniz. O yüzden çok daha fazla şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Ben olumlu bir yönde görüyorum geleceği.
Peki kuantum koçluğu...
Gelelim şimdi kuantum koçluğa. Biz kuantum koçluğu çok kısa bir sürede anlatmak kolay değil. Ama şöyle söyleyeyim. Ben su kaynakları da akışkanlar mekaniği, hidrolik gibi bir takım derslere girerken temelini oluşturan Newton fiziğini anlattım aslına bakarsanız. Newton fiziğinde 2, 2 daha 4 yapar. Sonrasında işte kendimi aramak diyeyim artık ona ya da kendimi yeniden oluşturmak ya da kendimle karşılaşmak amacıyla birçok şeye dadandım diyeyim. Birçok eğitime katıldım. İşte koçlukla ilgili çalışmalar yaparken düşünce sistemi. Olumlu düşün, olumlu düşün. Hani vardı neydi adı? Secret diye bir şey çıktı bir dönem. Hatırlıyorsunuz. Secret'ta düşün, iste, olsun. Düşün, iste, olsun. Tabii ben de uyguladım onları. Düşünüyorum bir şey olmuyor. düşünüyorum bir şey olmuyor. Tam tersi oluyor. Hatta o dönem o kadar zor bir dönem ki. Kendi kendime şunu diyorum. Yağmur bulutu sadece benim tepemde ve ben o şekilde ilerliyorum. Yani başka hiçbir yere yağmıyor. Sadece benim üzerime yani. Her neyse ben dedim ki bu böyle bir şey değil. Bu başka bir şey olmalı. Burada ne var? Ve o sırada Newton fiziğini anlatırken kuantum fiziğini araştırmaya başladım. Kuantum fiziğiyle bu sefer davranışların etkisi, bilişsel süreçler vesaire falan derken ben böyle kocaman derya deniz bir şeye girdim. Ve sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Az önce söyledik. Yatayda koçluk var değil mi? Biz yatayda koçluk yapıyoruz. Buna dikey boyutu eklediğimizde işin içine NLP giriyor. Sadece dikeyde. Fakat her boyutta, her boyutu işin içine kattığımızda kuantum koçluk giriyor. Bu ne demek? Ben profesyonel koç olarak koç ile çalışmaya başladığımda önüme bakıyorum ya da işte bir alana bakıyoruz ya da olan neyse koçinin hayatına bakıyoruz. O koçinin hayatına bakarken onunla aynı çizgideyiz. O aynı çizgiden bir takım zihinsel süreçlere çıkacağız. Zihinsel süreçlere çıkacağız ve ineceğiz de aynı zamanda. O sırada da NLP'yi kullanıyorum. Fakat bütün bunlara nokta ve parçacık ya da dalga boyutunda bakabilmek için bir kuantum alan oluşturabilmek için çok farklı boyutlarda bir alan açmış oluyorum. Şimdi buna ne sağlıyor? Burası çok derin. Bu yüzden kuantum koçluğu bilmek ve kuantum koçluğu ilk görüşmelerde uygulamamak gerekiyor. Çünkü belli bir noktaya gelmesi lazım. Koçinin de belli bir noktaya gelmesi lazım. Bu anlamda hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte kendini gerçekleştirme dediğimiz, varmak istediğimiz bir yer var ya. İşte kuantum koçluk bizi oraya götüren, oradan baktıran ama hem nokta olarak hem de dalga olarak. Çünkü kuantum diyor ki, Sönler'in kedisinin hikayesini belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kısacık bir şey söyleyeyim. Yani oraya bir sürü olasılıklar var ve olasılıkların içerisinde ben seçim yaptığım noktada o benim hayatım olmaya başlıyor. Yani aslında sonsuz olasılıkların içerisinden bir tanesini seçme hali. Şimdi kuantum koçlukta bunu yapıyoruz aslına bakarsanız. Ama uygularken yani koçiye bunu uygularken evet şimdi seninle bugün biz kuantum koçluk çalışması yapacağız. Şimdi bunu yapmak için de bu adımlar var diye ilerlemiyoruz. Bu aslına bakarsanız MCC koçlarının özelliklerini geliştiren, yetkinliklerini geliştiren bir süreç gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de kuantum koçluk bize sonsuz olasılıkların kapısını açan, yani koçu açısından düşünün, öyle söyleyeyim. Koçinin sonsuz olasılıklara kapısını açan ve o kapıdan içeriye istediği zaman girip istediği zaman çıkmasını sağlayan ve kuantum fiziğini kullanan bir takım prensipleri olan bir koçluk sistemi. Özetle bunu söyleyebilirim.
Sizin özellikle bahsetmek istediğiniz şu ana kadar konuştuklarımızın dışında bir konu var mı?
Şöyle söyleyeyim, biz profesyonel koçlara birkaç sözüm ya da birkaç ricam olacak. Gerçekten çok güzel bir meslek bu. Yani çok işe yarayacak. Hani mücevher ama bizim ona verdiğimiz değer ya da gösterdiğimiz onu yansıtma şeklimiz çok farklı. O yüzden öncelikle bizim profesyonel koçlar olarak buna sahip çıkmamız, doğru anlatmamız, bu işin o arka taraftaki vicdan boyutunu, arka taraftaki bizi yansıtan kısmını da koçluklarımıza taşımamızı istiyorum. Yani koçluk çok güzel bir şey ama yanlış kullanılıyor Türkiye'de. Benim için bu çok önemli. Bu benim vizyonlarımdan, misyonlarımdan bir tanesi. Koçluğu iyi anlatmak ve gerçek anlamda değerinde yaşamak lazım.
Efendim, Profesör Betül Saf Hanım ile birlikteydik. Koç Magazin Turkey için yaptığımız bu konuşmayı, bu sohbeti ben sohbetlemeyi tercih ediyorum. Web sayfamızdan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.